Ayrım 16.
Kapı vuruluyor. Anne başını içeri uzatıyor. Yemek hazır hanımefendi. Öteki konuklar Ştübe'ye geçtiler. Ştübe deniyor burada yemek odasına ve acele saçımı taramam, makyajımı düzeltmem ve Altınviller'in Ştübe'sinde bir kez daha gülümsemem gerektiği için fazla vaktim yok. Aşağıdan gelen boğuk bir gong sesinin ardından ışığı söndürmeden önce mektubu açıyorum. Herhangi bir hitap göremiyorum. Kağıtta yalnızca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satır var. Tam 8 satır ve kağıdın altındaki adı okuyorum. İvan. Aşağıya yemek odasına koşuyorum. Şimdi şunları söyleyebilirim. Burada hava nefis, gezmeye çıktım, birkaç yere uğradım, birkaç dosta ama özellikle bu hava, büyük kentin ardından bu kırlık yerler gerçekten nefis. Antoinette kendisinden emin ve sert sesiyle birkaç at sayıyor, konukları yerleştiriyor. Önce ciğer çorbası var. Özellikle Sen Wolfgang'daki evde Antoinette'in ilkesi eski Viyana mutfağına bağlı kalmak. Yemek masasına denenmemiş moda olan bir yemeğin gelmesine asla izin yok. Fransız, İspanyol ve İtalyan mutfağından çıkma şeyleri de istemiyor. Dolayısıyla insanın vançuralarda olduğu gibi gerektiğinden yumuşak pişirilmiş spagettiyle ya da mandlarda olduğu gibi kabarmamış zavallı görünüşlü bir sabayonla karşılaşması olanağı yok. Belki de Antoinette adların ve yemeklerin düzmecelikten uzak kalabilmesini Altınville adına borçludur ve ilkesinin konuklarla akrabaların çoğunluğu tarafından algılandığını bilir. Günün birinde Viyana'ya özgü hiçbir şey kalmasa bile yaşadıkları sürece Altınviller'de Zweikörenster, Kaiser Döpfel ve Husarenbraten yenecek, musluk suyu ve kalorifer olmayacak, mendillerin keteni el dokuması olacak ve evin içinde her zaman karşılıklı konuşmalarla, tartışmalarla, karşılaşmalarla karıştırılmaması gereken hiçbir biçimde ağırlık vermeyen insanın yanından şöylece geçip giden söyleşi biçiminin artık ender rastlanan bir türü, herkesin iyi hazmetmesini ve keyifli kalmasını sağlayan bir konuşma biçimi egemen olacak. Antoinette'in bilmediği nokta, sanat duyusunun en çok bu alanlarda gelişmiş olmasının modern sanat konusunda sahip olduğu biraz karışık bilgilerden ve rastlantıyla edinilmiş sanat ürünlerinden çok Altınville ruhundan kaynaklandığı. Attie'nin uzak akrabalarının varlığından, bir Beaumont amca ile kızı Marie'nin de bulunmalarından ötürü bugün masanın yarısı Fransızca konuşmak zorunda. Fransızca masada egemen olduğunda Antoinette bir rica ile araya giriyor. Attie, kapatır mısın lütfen? Ceryan yapıyor. Ben hissediyorum, oradan esiyor. Attie iki kez yerinden kalkıp perdeleri çekiştiriyor, pencerenin mandalını döndürüp bastırıyor. Günümüzde işçilik berbat. Mal artisan je ne je vous un peu se porte la même chose. Mes chers amis, vous avez commandé rue Salzburg même bien, mais chez nous à Paris, c'est absolument le même, je vous assure. Bugün bile neler bulabildiğini gördükçe sana gerçekten hayranlık duyuyorum Antoinette. Evet, Antoinette'siz olmazdı bütün bunlar. Ama o da kolay başarmıyor. Hayır, biz İtalya'dan çok sade bir servis getirttik. Vietri'den aşağıda, hani biliyorsun, Salerno'ya gelmeden önce. Ve ben Vietri'de yapılma büyük, şaheser bir tabağı anımsıyorum. Gri yeşil renkte, üstünde bir yaprak deseni bulunan, şimdi yanıp yok olmuş bir tabak, benim ilk meyve tabağım. Bugün için yalnızca portakal suyu ve vodka'nın karışma çıkması yeterli değil miydi? Vietri seramiğinin de işe karışması gerekli miydi? Vous êtes chou qu'il ne se passe de faïence. Tanrım, diye sesleniyor Antoinette. Bu Gontran amca başımı döndürüyor benim. Lütfen yardımcı olun bana. Fayans sözcüğünün fayanzadan geldiğini ya da aynı sözcük olduğunu bilmiyordum. İnsan hiçbir zaman her şeyi öğrenemiyor. Passons del grappa. Il faut aller une fois vous ne parlez russe et ta dontu rappel Marie. Non, diye yanıt veriyor Marie buz gibi bir ifadeyle ve yaşlı Beaumont çekinerek kızına, sonra da yardım ararcasına bana bakıyor ama Antoinette buz gibi Marie'den ötürü konuyu hemen yine Salzburg'a saptırıyor ve önündeki yalancı tavşan kızartmasını didikliyor. Bana fısıldıyor. Hayır, bugün bu yemek her zaman olduğu gibi değil. Ötekilerle ise yüksek sesleriyle konuşuyor. Gelelim sihirli flüte. Hepiniz gittiniz mi? Fikriniz nedir peki? Anne, söyleyin Josephine. Bugün beni gerçekten düş kırıklığına uğrattı. O nedenini bilir. Sizin anlatmanıza gerek yok. Peki ya Karayan'a ne dersiniz? Benim gözümde o adam hep bir bilmece olarak kalmıştır. Atti çok kuru olmuş yalancı tavşan kızartmasıyla Karayan'ın Antoinette'in onayını almadan yönettiği Verdi'nin Requiem ve tanınmış bir Alman rejisörün sahneye koyduğu sihirli flüt arasında gidip gelen dalgaları yatıştırmaya çalışıyor. Rejisörün adını Antoinette çok iyi biliyor ama iki kez kafasının karışıklığından ötürü yanlış söylüyor. Tıpkı kötü niyeti yüzünden sık sık Zoschke ile Boschke'yi birbirine karıştıran Lina gibi. Fakat Antoinette şimdi yine Karayan'a dönmüş. Atti, rica ederim diyor. Antoinette için her erkek bir bilmecedir. Antoinette'i erkeklerin gözünde bu denli güzel bir biçimde çekici ve dünyaya yabancı kılan da bu yanıdır. Antoinette evlilik yoluyla edindiği o taklit edilmesi olanaksız altın bir gülüşüyle gülüyor. Çünkü Fanny Goldman'ın hala Viyana'nın en güzel kadını olmasına ve en güzel sizleri söylemesine karşın bir yarışmada en güzel gülme ödülünü hiç kuşkusuz Antoinette kazanırdı. Ah, bu söz tam benim sevgili Attime göre işte. Söylediğinde ne kadar haklı olduğunu sen bile kestiremezsin sevgili dostum. Ama en kötüsü nedir biliyor musun? Bu sözü yapmacıklı bir hareketle söylüyor. Hareketi şimdi içinde flammeri tatlısı bulunan tabağına yönelik tabaktan bir tatlı kaşığı dolusu alıyor. Gerekli yüksekliğin yarısına değin kaldırdıktan sonra zarif bir el hareketiyle önünde dalgalandırıyor. Ah, bu Joseph'in gerçekten işi bulunmaz biri. Flammeri tam kıvamında ama bunu kendisine söylemeyeceğim tabii ki. En kötüsü nedir biliyor musun Atti? Sen hala benim için bilmecelerin en büyüğüsün. Lütfen itiraz etme. Antoinette dokunaklı bir biçimde kızarıyor çünkü daha önce hiç söylememiş olduğu bir şey aklına geldiğinde hala kızarıyor. J'adore mon chéri diye sevecenlikle ama yine de herkesin duyabileceği tonda fısıldıyor. Çünkü bir erkek aradan 10 yıl ya da diyelim 12 yıl geçtikten sonra bile bizim için hala bilmecelerin en büyüğü ise eğer, o zaman herkesin bildiği sırlarımızla başkalarını sıkmayalım. Çünkü böyle bir durumda en büyük ikramiyeyi kazanmışız demektir. Haklı değil miyim? Il fait absolument que je vous le dise que soit. Sözleri için alkış bekleyerek bana da bakıyor Antoinette ve sonra da anne neredeyse tabağımı yanlış taraftan kaldırmak üzere olduğundan bu kez öldürücü bakışlarını ona yöneltiyor. Bana karşın son dakikada Atti'ye aşikâne nazarlar yöneltmeyi de başarıyor. Başını geriye atıyor ve toplamış olduğu saçları, hafif dalgalı ve kızıl kahverengi saçları sanki tesadüfen omuzlarına dökülüyor. Antoinette tatmin olmuş ve halinden memnun. Yaşlı Beaumont acımasızca eski zamanlardan söz etmeye başlıyor. Gerçek sayfiyeler ancak o zamanlar varmış. Atti'nin annesiyle babası yanlarında sandıklar dolusu kapkacak, gümüş eşya ve giysilerle, uşaklar ve çocuklarla Viyana dışına giderlermiş. Antoinette içini çekerek çevresine bakınıyor, göz kapakları titremeye başlıyor çünkü öykünün tümünün belki yüzüncü kez yinelenmesi tehlikesi belirdi. Hofmannsthal ve Strauss tabii ki her yaz konuk gelirlermiş. Max Reinhardt ve Kastner de öyle. Ferch Mansfeld'in Kastner'in anısına yazdığı, bugün artık çok ender bulunan kitabını da hepimizin görmesi gerekiyormuş. Hele o Castiglione şenlikleri, Un merveille sans comparaison, une able illette un peu loche, oui. Fakat Reinhardt, toute chose gerçek bir beyefendiydi. Armelle Sengne, tabii ki severdi kuğuları, kütesse tapile diye soruyor Marie soğuk bir ifadeyle. Antoinette bilmiyorum anlamında omuzlarını kaldırıyor ama Atti sevecenlikle yaşlı adamın yardımına koşuyor. Gontran amca, o komik dağ hikayenizi anlatır mısınız bize lütfen? O zamanlar dağcılık merakı henüz yeni yeni başlamıştı. Ve hikaye insanı gerçekten gülmekten öldürebilir. Antoinette, sen Gontran amcanın Arbelk şu Arbelk tekniği denen tekniği öğrenen ilk kayakçılardan olduğunu biliyor muydun? Christiana ve Telemark dönemi değil miydi o zamanlar? Ayrıca Gontran amca ayçiçeği rejimini ve güneş banyosunu ilk bulanlardan da biriydi. Öyle çıplak, o zamanlar için gerçekten cesaret isteyen bir işti. Anlatsanıza lütfen. Çocuklar, ben ölmek üzereyim diye herkese bildiriyor Antoinette. Vücut hatlarıma dikkat etmeksizin istediğim gibi hareket edebildiğime de çok memnunum. Sert sert Atti'ye bakıyor, peçeteyi bırakıp ayağa kalkıyor ve hep birlikte küçük salondan büyük salona geçiyoruz. Kahvelerimizi bekliyoruz ve Antoinette yaşlı Beaumont'un knep kürü, çıplak güneş banyosu ya da yüzyılın başından başkaca bir serüvene ilişkin bir şeyler uydurmasını bir kez daha önlüyor. Kısa bir süre önce Karayan'a söyledim ama insan o adamın karşısındakini dinleyip dinlemediğini asla kestiremiyor ki. Adam hep trans halinde. Lütfen Atti, öyle ısrarla bakmana gerek yok. Çenemi tutmasını da bilirim. Peki ya Kristin'in isterik haline ne dersiniz? Bana dönüyor. Bu kadına ne olmuş söyleyebilir misin bana? Sanki baston yutmuş gibi bakıyor yüzüme. Onu hep dostça selamlıyorum ama o budala kadın bıraksan sanki öldürüverecek beni. Vançura heykeltıraşlığıyla tıpkı daha önce Lizer'e yaptığı gibi onu da çileden çıkarmış olacak. Çünkü böyle davranmak Vançura için vazgeçilmez bir alışkanlık. Sonra hep atölyede kalmak zorunda olduklarından, bir de geçim derdi yüzünden Vançura'nın esim perileri de pek iyi durumda değil. Ama insan böyle bir adamla herkesin önüne çıktığında kendini toplamasını bilmesi gerekir. Çünkü adam olağanüstü yetenekli. Atti ilk yapıtlarını satın aldı. Göstereyim size, bunlar Zandal'a göre en iyi yapıtları. Bir saat daha geçtiği takdirde yatağıma gidebileceğim ve üstüme kalın bir köylü battaniyesi örtebileceğim. Çünkü akşamları hava Saz Kamergut'ta hep serin oluyor, dışarıda parıldayarak uçan bir şeyler göreceğim ama odanın içinde de bir vızıltı duyulacak. Yataktan çıkacağım, odada dolanacağım, vızıltı çıkaran bir böcek arayacağım ama bulamayacağım ve sonra bir kelebek hiç ses çıkartmaksızın gece lambama konup ısınmaya çalışacak. Onu öldürebilirim fakat bana hiçbir zararı dokunmadığından bunu yapamam. Gözümü kan bürümesini sağlayabilmesi için sesler çıkartması, insana işkence gibi gelen bir gürültü yapması gerek. Bavuldan birkaç polisiye roman çıkarıyorum, biraz okumam lazım. Ama birkaç sayfa sonra elimdeki kitabı daha önce okumuş olduğumu anlıyorum. Cinayet sanat değildir. Piyanonun üstünde Antoinette'in notaları dağınık duruyor. İki cilt halinde ses ve müzik. Değişik yerleri açıp çocukluğumda çalmış olduğum birkaç ezgiyi deniyorum. Titre Bizans, Ferrare Prensi, Doğrulun, Ölüm ve Genç Kız, Alayın Kızından Marş, Şampanya Şarkısı, Son Yaz Gülü. Hafif bir sesle ama ne yazık ki yanlış söylüyorum. Titre Bizans, sonra daha kısık bir sesle ve doğru olarak insanın gözleriyle içtiği şarap. Atti ile birlikte baş başa ettiğimiz kahvaltıdan hemen sonra Atti'nin deniz motoruyla yola çıktık. Atti boynuna bir kronometre asmış, bana da sırıkla çengeli verdi. Nazik bir anda ona uzatayım derken düşürdüm. Aklın başında değil senin. Onunla itmen gerek. İskeleye çarpacağız. İtsene tekneyi. Atti normal olarak hiç bağırmaz ama ne zaman bir tekneye binse bağırma zorunluluğunu duyuyor. Tek başına bu bile tüm teknelerden nefret etmeme yol açabilir. Şimdi geri geri gitmeye başlıyoruz. Atti dönüyor ve ben denizlerde, göllerde, motorlu teknelerin içinde geçmiş tüm yılları düşünmekteyim. Yine o bir zamanlarki bölgeye bakıyorum. Buydu demek unutulmuş göl denen yer. Evet, burasıydı. Suyun üstünden hızla kayıp gitmeyi nedenli olağanüstü bulduğumu anlatmak istiyorum Atti'ye. Ama o beni dinlemiyor bile. Çünkü bütün istediği başlama işaretinden önce tam zamanında öte kıyıya varmak. Sengilgen yakınlarında seyrediyoruz. İlk silah sesinden sonra 10 dakika daha geçiyor. Sonra nihayet ikinci patlama duyuluyor ve ondan sonra dakikada bir toplar alınıyor. Bak görüyor musun? Şimdi sonuncusunu alıyorlar. Hareket eden yelkenlilerin arkasında kalıyoruz. Tek dikkatimi çeken olay önümüzdeki teknenin şimdi alabanda etmesi, bir emparte diye açıklıyor Atti. Sonra yarışın düzenini bozmamak için çok yavaş gidiyoruz. Atti başını sallayarak önündeki zavallı yelkencilerin manevralarını izliyor. Ivan dediğine göre çok iyi yelkenli kullanıyormuş. Önümüzdeki yıl birlikte yelkenliye bineceğiz. Belki Akdeniz'de. Çünkü Ivan bizim küçük göllerimizi pek önemsemiyor. Atti heyecanlanıyor. Hey Allah'ım, aklını kaçırdı galiba bu. Çok yakından geçiyor. Şu da dışarılara açıldı ve ben ötekilerin tümü neredeyse dururken harekete geçen bir tekneyi gösteriyorum. Onun rüzgarı özel. Nasıl? Ve Atti çok iyi açıklıyor. Ama ben gözümde bu oyuncaklarla birlikte kendi unutulmuş gölümü canlandırıyorum. Ivan'la bir yelkenli de olmak isterdim burada. Ama ötekilerin çok uzağında, ellerimin derileri kalksa ve direğin altında hep sürünmek zorunda kalsam bile. Atti öteki teknelerin çevresinden geçmek zorunda oldukları ilk dubaya doğru gidiyor, neredeyse kendinden geçmiş bir halde. Dubaya çok yaklaşılması ve ondan sonra etrafının dolanılması gerekiyormuş. İkinci tekne, yani tek kişilik teknedeki yelkenci, şimdi en aşağı 50 metre yitirmiş durumda. Rüzgarı boşa harcıyor. Ben gerçek ve görünüşte olmak üzere iki tür rüzgar olduğunu öğreniyorum. Bu öğrendiğim çok hoşuma gidiyor. Atti'ye hayranlıkla bakıyorum ve bir dersi yineliyorum. Yelkende önemli olan görünüşteki rüzgardır. Atti benim gösterdiğim ilgi nedeniyle biraz yumuşamış. Oradaki adamın teknede oturuş biçimi aslında tuhaf sayılmaz ama biraz daha geriye eğilmesi gerek. Ha şöyle, nihayet şimdi açılıyor ama daha çok rahat gözüküyor diyorum. Atti ise yine öfkeyle o durumun rahat olmadığını söylüyor. Aslında adam rüzgardan ve teknesinden başka bir şey düşünmüyormuş ve ben yukarıya, gökyüzüne bakıyorum. Planör olayını düşünerek termik rüzgarın ne olduğunu, termiğin ne olduğunu anımsamaya çalışıyorum. Ve bakışlarımın yönünü değiştiriyorum. Göl artık o göl değil. Açık ya da kurşuni renkli değil, koyu çizgilerin bir anlamı var. Şimdi iki tekne rüzgarın az olmasından ötürü rüzgar altına doğru eğiliyor, yelkenlerini doldurmaya çalışıyorlar. Arkalarından biraz daha gidiyoruz, bir sonraki dubanın yakınlarına ve hava serinliyor. Atti'nin düşüncesine göre bu yarışa son verilecekmiş çünkü değmiyormuş, gerçekten değmezmiş. Atti bu yarışa neden katılmadığını biliyormuş. Eve gitmek için yola çıkıyoruz. Hareketlenen suların üstünde sıçrıyoruz fakat Atti ansızın motoru kapatıyor. Çünkü karşıdan Leibel geliyor. O da Sengilgen'de ve ben Atti'ye soruyorum. Oradaki büyük gemi ne gemisi? Atti bağırıyor. O gemi değil ki, o bir... İki adam el sallamaya başlıyor. Merhaba Altenwil, merhaba Leibel. Teknelerimiz birbirine çok yakın duruyor. İki adam heyecanla konuşuyor. Leibel teknelerini çekmemiş henüz. Atti onu ertesi gün için öğlen yemeğine çağırıyor. Masada bir kişi daha diye düşünüyorum. Demek teknesiyle tüm yarışları kazanan küçük yapılı Muzaffer Herr Leibel buymuş. Atti gibi bağıramadığımdan saygıyla el sallıyorum ve zaman zaman dikiz aynasına bakıyorum. Çünkü bu Leibel bu akşam Sengilgen'de mutlaka Atti'yi yanında Antoinette olmaksızın sarışın bir kadınla gördüğünü anlatacak. Yarışların galibi Herr Leibel, Antoinette'in bugün mutlaka kuaföre gitmek zorunda olduğunu, Atti'nin gölde kiminle dolaştığını hiç mi hiç aldırmadığını bilemez. Çünkü Atti 3 ay boyunca yalnız gölü ve yelkenlileri düşünür, Antoinette'in herkese aramızda kalsın diyerek ve acı acı dile getirdiği gibi yalnızca şu kahrolası gölü düşünür, başka hiçbir şey düşünmez. Akşamın geç saatlerinde bir kez daha göle çıkmak, saatte 30 ya da 35 deniz mili hızla gitmek zorundayız. Çünkü Atti'nin bir yelken yapımcısıyla sözü var. Gece serin, Antoinette bizi başından savdı. Jederman'ın ilk gösterimine gidecek, Kulaklarımda hep aynı müziği duyuyorum. Ve uzakların, mutlu uzakların düşünü kurmaktayım. Venedik'teyim. Viyana'yı düşünüyorum, suyun üzerine, suyun içine, aralarından geçip gittiğim karanlık öykülere bakıyorum. İvan ve ben karanlık bir öykü müyüz? Hayır, o değil. Yalnızca ben karanlık bir öyküyüm. Yalnızca motorun sesi duyuluyor, gölün üstü çok güzel. Ayağa kalkıp pencerenin pervazına tutunuyorum. Öteki kıyıda dağınık ışıklardan oluşma bir zinciri görebiliyorum. Artık yitiklik kokan, akşamdan kalma bir ışık zinciri ve saçlarım rüzgarda uçuşuyor. Ve kimse yoktu ondan başka yaşayan ve o da yönünü yitirmişti. Sanki her şey harekete geçmiş gibiydi. Söğüt dallarından oluşma dalgalar vardı, dalgalar kendi yönlerini izlemekteydi. İçinde o zamana değin bilmediği bir tedirginlik vardı ve yüreğinin üstünde ağırlık yapıyordu. Hızla gidişin yarattığı rüzgar olmasa sen Gilgen yolunun yarısında acı acı ağlamaya başlayacaktım. Ancak motor önce tekliyor sonra da sesi tümüyle kesiliyor. Atti demiri ve zincirleri bırakıyor, bağırarak bana bir şeyler söylüyor ve ben de onun dediğini yapıyorum. Çünkü teknede söyleneni yapmak gerektiğini öğrendim. Teknede yalnızca bir kişi söz sahibi olabilir. Atti, içinde yedek benzinin bulunduğu bidonu bulamıyor, bütün geceyi bu teknede, bu soğukta geçirdiğim takdirde ne olacağımı düşünüyorum. Bizi gören yok, henüz kıyının çok uzağındayız ama sonra bidonu da, Huni'yi de buluyoruz. Atti teknenin ön tarafına gidiyor, ben de lambayı tutuyorum. Artık herhangi bir kıyıya gerçekten varmak istediğimden emin değilim. Motor işliyor, demir alıyoruz, hiç konuşmaksızın eve dönüyoruz. Çünkü bütün geceyi gölün ortasında geçirme tehlikesiyle karşılaşmış olduğumuzu Atti de biliyor. Antoinette hiçbir şey söylemiyoruz, öteki kıyıdan selamlar, uydurma selamlar iletiyoruz çünkü söylemiş olanların adlarını unuttum. Giderek daha çok unutuyorum. Antoinette'le birlikte premiere gitmiş olan Erna Zanetti'ye ne iletmek ya da ne söylemek istediğimi akşam yemeğinde de anımsayamıyorum. Şansımı Viyana'dan Herr Kopecky'nin selamlarıyla deniyorum. Erna şaşırıyor. Kopecky mi? Özür diliyorum. Yanılmış olmalıyım ama ona Viyana'dan selam söylemiş olan biri var. Belki de Martin Rönner'dir. Böyle şeyler olabiliyor diyor Erna hoşgörüyle. Olabiliyor. Bütün akşam yemeği boyunca düşünüyorum. Belki de daha önemli bir şeydi söylemem gereken. Belki de Erna'dan bir şey istemem gerekiyordu. Salzburg haritası değildi. Gölleri ve Salzkammergut'u gösteren bir harita değildi. Bir kuaförün ya da eczanenin adını sormak da değildi. Tanrım neydi? Erna'ya söyleyeceğim ya da soracağım neydi? Ondan istediğim hiçbir şey yok ama sormam gereken bir şey vardı. Büyük salonda kahvelerimizi içerken artık aklıma hiç gelmeyeceği için Erna'ya suçluluk duygusuyla bakıyorum. Çevremdeki insanlara ilişkin olarak artık aklıma hiç ama hiçbir şey gelmiyor. Unutuyorum artık. Adları, selamları, soruları, haberleri, dedikoduları unutmaktayım.